Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda büyük günahlardan bahsediyorduk. Bugün zulümden bahsedeceğiz. Zulüm, adaletin zıttı. Adalet, bir şeyi olması gereken yere koymak, olması gereken şekilde yapmak, olması gereken şekilde söylemek. Zulüm de bunun zıttı, bir şeyi yerine koymamak. Olması gereken şekilde söylememek, olmaması gereken şekilde söylemek, yapmak. Buna da zulüm deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah tebareke ve teala hazretlerinin şöyle buyurduğunu haber veriyor bizlere. Ey kullarım! Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kutsi hadis-i şerifte, kutsi hadiste, hadisi kutside. Uzun bir hadisi kutsi bu. İlk bölümünde zulümden bahsediyor Cenab-ı Hak. Ey kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Cenab-ı Hak asla zerre kadar zulmetmez. Kullarına da zerre kadar zulmetmemelerini emrediyor. Artık birbirinize zulmetmeyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ebu Musa radıyallahu anh buyurur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez buyurdular. Sonra da şu ayet-i kerimeyi okudular. Rabbin zalimlik yapan memleket halkını yakaladığında onun yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir. Zulmeden bir müddet kendisine bir şey olmaz, belasını bulmaz hemen. Bu onu cesaretlendirmemesi gerekiyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bir mühlettir. Belki vazgeçer, tövbe eder, döner diye veya iyice zulümde derinleşsin, ilerlesin, sonra şiddetle yakalansın diye ona verilen bir mühlettir. Buna aldanmaması gerekiyor. Cenab-ı Hak yakaladığında artık onun yakalayışı çok şiddetlidir. Ondan kaçmak mümkün değildir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Zulümden sakının. Yani zulüm deyince böyle eline kırbacı almış, işte altında insanları inim inim inleten, bu şekilde büyük bir zulüm, hep akla o gelmemeli. O da zulüm ama çok basit bir şey de zulüm olabilir. Bir tuşa basmak da icabında bir zulüm olabilir. Trafikte ufacık insanların önüne geçmek de zulüm, haksızlık olabilir. Yani zulümden maksat haksızlık, hak ile hareket etmemek. Hak olmayan şekilde hareket etmek, olmaması gereken şekilde hareket etmek demektir. Büyük olur, küçük olur zulmün. Bunların hepsinden kaçınmak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zulümden sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Zulüm, karanlık manasına geliyor zaten kelime itibariyle. Zalam diye kullanılır, karanlıklar diye. Zulüm, manevi olarak en büyük karanlıktır. Dünyada zulmedenler için bu zulümleri kıyamet gününde zifiri karanlık olarak tecelli edecektir. Onu karanlıklarda ve şer içerisinde, kötülük içerisinde bırakacaktır. Cimrilikten de sakınınız, çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiştir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. Cimrilik sebebiyle hırs, ihtiras doğuyor. Bu hırsla, ihtirasla insanlar birbirlerinin mallarına haksızlık etmeye başlıyorlar. Cimrilikleri, şuhları sebebiyle. İşte birbirine bağlı bu kötü vasıflar. Bu kötü vasıflar da insanı sonunda helaka götürüyor. Bunların demek ki başında, temelinde, kökünde de cimrilik oluyor. Cimrilikten dolayı, bencillikten dolayı insanlar zalim olabiliyor, haksızlık yapabiliyor. Ebu Seleme bin Abdurrahman Hazretlerinden rivayet edildiğine göre, onunla kavminden bazı insanlar arasında bir anlaşmazlık zuhur etmişti. Bu konuyu Hazreti Ayşe validemize açtı bu zat. Muhtereme validemiz şöyle dedi ona: "Ey Ebu Seleme, toprak hususunda haksızlık yapmaktan sakın." Araziyle ilgili bir sıkıntı varmış demek ki. Efendimiz bilhassa, yani zulümün hepsinden sakın ama bilhassa toprak hususunda haksızlık yapmaktan sakın. Çünkü Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: "Kim bir karış miktarı bir yere zulümle sahip olursa, bir araziye, bir toprağa, o yer 7 kat altıyla birlikte boynuna dolanır." Köylerde çok olur, bazı insanlar hırsları sebebiyle sanki dünyada devamlı kalacaklarmış, ebedi kalacaklarmış gibi komşusunun, tarla komşusunun sınırını sürer veya onun tarlasına bir karış girer, bunu kar zanneder. Bir karış, bir karıştır şeklinde. Halbuki o bir karış kıyamet günü 7 kat yerin altıyla birlikte bunu yerin altına kadar uzattığınızda, topladığınızda büyük bir ağır bir kütle meydana getirir. Boynuna dolanır, bu şekilde ona azap edilir. Belki bundan daha ağır azaplara maruz kalır. Bütün zulümlerden sakın ama hususuyla bilhassa toprakla ilgili bir haksızlık yapmaktan sakın diyor Hazreti Ayşe validemiz ve Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifini naklediyor. Bir arsayla ilgili, bir yolla ilgili, tarlayla ilgili, hele umumi yolları sürenler vardır bir de. İnsanlara ait olan, umuma ait olan araziyi, orayı kendisine mal etmeye çalışanlar olur veya ondan bir karış almak isteyen olur. Bu artık bütün bir insanlığın hakkına zulmetmek olduğu için onun vebali daha ağır. Yani bir kişiye yapılan haksızlığa göre daha ağırdır. Onun nasıl ödeneceğini de bilemiyorum. Onu da insanlar hesap etmesi gerekiyor. Bu o araziyle ilgili, yerle ilgili, toprakla ilgili, arsa ile ilgili haksızlıklardan titizlikle sakınmak gerekiyor bu zulümde. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor: "Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecek. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır." Boynuzsuz koyunu, eğer boynuzlu koyun haksız yere vurdu, canını yaktıysa onun hakkı alınacak. Kıyamet günü bu şekilde hesaplaşılacak buyuruyor Efendimiz. Böylece hesabın ne kadar ciddi olduğunu, hakkın, hukukun orada nasıl alınacağını ifade ediyor, bizlere haber veriyor. Hiçbir hak sahibi hakkını almadan oradan ayrılmayacak. Bütün haklar sahiplerine verilecek. Hatta hayvanların bile, sineklerin bile, sinekler bile o gün haşredilecek, tekrar yaratılıp mahşere gelecekler diye rivayetlerde bizlere haber veriliyor. Orada büyük bir hesaplaşma olacak. Haklar dava edilecek. Haksızlıklar yerini bulacak. Zalimlerden, mazlumların hakları alınacak. Onu da hesaba devamlı katmak gerekiyor. Adaletin zıttı olan zulüm, bir şeyi olması gerektiği şekilde değil, olmaması gerektiği şekilde yapmak, hakkı yerli yerine koymamak demiştik. Yine zulüm, haksızlık yapmak, başkasının hakkı üzerinde haksız bir tasarrufta bulunmak ve herhangi bir konuda haddini aşmak, sınırını aşmak demektir. Cenab-ı Hak pek çok ayet-i kerimede kendisine iman etmeyen, Resulünü kabullenmek istemeyen, Kur'an'a tabi olmayan, emir ve yasaklarına uymayan ve kötülük yapanları zalim diye isimlendirmiştir. Zalimin demek ki bu tür manevi yönleri de var. Bu kelimenin manası dahiline giren nedir? Allah'a iman etmeyen. Normalde iman etmesi gerekir insanın ama yapması gereken bir şey yapmadığı için zalim oluyor. Şirk koşan en büyük zulüm. İnne şirkele zulmün azim buyuruyor ayet-i kerimede. Şirk en büyük zulümdür. Peygamber Efendimiz'i kabullenmeyen, Peygamber Efendimiz Allah tarafından gönderilmiş, bize gelmiş elçi olarak ve kurtuluşumuz ona bağlı, onun irşadına bağlı, mucize göstererek peygamber olduğunu da ispat etmiş. Buna rağmen Peygamber Efendimiz'e iman etmeyen, tabi olmayan, onu kabullenmeyen, ona gereken muhabbeti, hürmeti göstermeyen insanlar da zalim oluyor. Kur'an'a tabi olmayan, Allah'ın kitabı, Cenab-ı Hak kitabını bize göndermiş, buna tabi olun, bu hidayet rehberidir buyurmuş. Kur'an'a tabi olmayan da zalim oluyor. Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan, şunu yap diyor yapmıyor, bunu yapma diyor yapıyor, bu da zalim oluyor. Kötülük yapan, Cenab-ı Hak iyilik yapın, sözünü en güzelini söyleyin, hareketten en güzellerini yapın, insanları en güzel şekilde muamele edin buyuruyor. Bu şekilde emrediyor. Peygamber Efendimiz insanlara güzel ahlakla muamele edin buyuruyor. Buna rağmen, bu ilahi emirlere rağmen insan bunların aksini yaparsa zalim olmuş oluyor, zulmetmiş oluyor. Yani her haksızlık bir çeşit zulümdür. Haksız yere başkasının malını almak, ırzına, namusuna sataşmak, gıybetini yapmak, aleyhinde konuşmak, iftira atmak, bunlar zulümdür. Yalan yemin ile veya helal olmayan herhangi bir yolla insanların hakkını almak zulümdür. Günah ve düşmanlık birer zulümdür. Kendini haklı, başkasını haksız göstermek için çekişmek ve karşısındakini aşağılamaya çalışmak, yersiz mücadele, cedel zulümdür. Yollarda oturmak ve oralara eşya koymak suretiyle insanların geçişini zorlaştırmak tam bir zulüm ve eziyettir. Yani yolları engellemek, insanlara eziyet vermek, oralarda uygunsuz yerlere araba park etmek, uygunsuz şekilde durmak, beklemek. Bütün bunlar zulüm ve eziyet. Zenginin borcunu ödemeyi ertelemesi, geciktirmesi zulümdür. Yani imkanı varken bir insanın, verebilecekken vermemesi. Borcu var, ödemesi gerekiyor ama imkanı da var, vermiyor. Kendisine kullanıyor. Kendisi israf içerisinde yaşamaya devam ediyor ama borcunu ödemiyor. Bu da bir zulümdür. Geçmiş hadiselerden ibret almamak bir çeşit zulümdür. Geçmişten ibret almıyor, kendisine zulmediyor. Zulme sebep ve vasıta olmak da zulümdür. İlk okuduğumuz hadis-i şerifte zulüm bizzat Cenab-ı Hak tarafından haram kılınıyor. Cenab-ı Hak, ey kullarım, ben kimseye zulmetmiyorum, siz de zulmetmeyin buyuruyor. Cenab-ı Hak zulümden müberra ve uzak olduğunu haber vermektedir bizlere. Pek çok ayet-i kerimede, hadis-i şeriflerde, zira Allah Teala adildir. Onun el-adil sıfatı ilahiyesi vardır. El-adlu, adaletin tam kendisi, zirvesi manasında Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden, Esma-ül Hüsna'dan birisidir. Bu şekilde Cenab-ı Hak kendisini bizlere tanıtıyor. Yani o adaletin kaynağıdır. Adil. Ve onun bütün işleri tam bir adalet üzeredir. Cenab-ı Hak zulmü sevmediğini ve ondan razı olmadığı için kullarına hiçbir zaman zulmetmeyeceğini de ifade buyuruyor. Ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlara de ki, dünya menfaati pek az ve önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez. Kıl kadar haksızlık edilmez buyuruyor Cenab-ı Hak. Zulümden hoşlanmadığını, zulmü sevmediğini, zulmetmediğini, kullarının da zulmetmemesi gerektiğini ifade ediyor. Dünya menfaati pek az ve önemsizdir. Dünyadan istifade, dünya nimetlerinden faydalanmak hakikaten devamlı değildir insanlar için. Geçicidir, imtihan süresi müddetincedir. Onu bilmek ve haksızlığa, zulme sapmamak gerekiyor. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Ahirete hazırlanmak, ahiretteki hesabı kolaylaştırmak için helalleşmek insanlardan ve bir daha zulmetmemeye çalışmak gerekiyor. Ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez bir Cenab-ı Hak. Nisa suresi 77. ayet-i kerimede demek ki ne yaptıysanız onun karşılığını görürsünüz veya size zulmedildiyse sizin hakkınız zalimlerden alınır. Ali İmran suresi 25. ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bakalım onları geleceğinde hiç şüphe olmayan bir gün için topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese kazandığı şeyler tas tamam ödendiği zaman halleri nice olacak. Geleceğinden şüphe olmayan bir günde, bir mahşer günde mutlaka toplanacak insanlar ve hiçbir haksızlığa uğramayacak kimse, herkes kazandığı şeyi tas tamam görecek. İyilik kazandıysa onun mükafatını, kötülük kazandıysa, zulüm kazandıysa onun karanlığıyla orada karşılaşacak. O zaman halleri nice olacak diye burada da bir tehdit var, insanları ikaz var. Yine Rabbimiz Ali İmran suresi 182. ayet-i kerimede bu başınıza gelenler, başınıza gelen sıkıntılar, musibetler, belalar kendi yaptıklarınızın karşılığıdır. Yaptığınız hatalar, kusurlar, eksikliklerin karşılığıdır. Yoksa Allah Teala kullarına asla zulmetmez. Hiçbir zaman kullarına zulmetmek, eziyet etmek Cenab-ı Hakk'ın şanından değildir. Kendinize çeki düzen verin, kendinizi ıslah edin, düzeltin diye burada da bir ikaz oluyor kullara. Nisa suresi 124. ayet-i kerimede de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Zerre kadar kimsenin hakkı yenmez. Cenab-ı Hak kulların haklarını zayi etmediği gibi kullarına da birbirlerinin haklarını zayi ettirmez. Haksızlık yapandan o haksızlığı alır, onun karşılığını ödettirir. Aslında bütün alemler Allah'ın mülkü olduğundan ve hakikatte ondan başka malik de bulunmadığından, Allah yaratıyor, Allah var ediyor, Allah hayatta tutuyor, ayakta tutuyor. Allah Teala için hiçbir zaman zulüm söz konusu değildir. Yani Allah Teala zulüm ve haksızlıktan her zaman için münezzehtir. Yani kulunu karşılıksız olarak Cenab-ı Hak cehenneme de koysa zulmetmiş olmaz. Çünkü onun mahlukudur, onun yaratığıdır. Allah yaratmıştır ve her şeyle Allah ona sahiptir. Sahip olduğu bir şeyi istediği gibi kullanabilir bir varlık. Cenab-ı Hak buna rağmen o şekilde davranmıyor. Buna rağmen sanki onun bir hakkı varmış gibi, karşısındaki kulların bir hakkı varmış gibi onlara zerre kadar, kıl kadar zulmetmiyor. Cenab-ı Hak kullarının da birbirlerine zulmetmelerini istemiyor. Kendisi zulmetmediği için. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de zalimleri sevmediğini ve onlara hidayet de vermeyeceğini bizlere haber veriyor. Allah zalimleri sevmez. Allah zalimleri hidayete erdirmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah zalimleri hidayete erdirmiyor. Demek ki zulmü sevmiyor. Bunu ifade ediyor. Dolayısıyla bir Müslüman hüküm verirken, kadıyken, hakimken, hüküm verirken, ölçüp tartarken, şahitlik yaparken, ister akrabası olsun, ister başkası, ister dostu olsun, ister düşmanı, ister zengin olsun, ister fakir, herkes hakkında gerek öfkeliyken, gerek sakinken, hasılı her halükarda adil davranmalı, hislerine mağlup olarak adaletten taviz vermemelidir. Yani ya bu zayıf zaten, gariban, bu fakir, bunu koruyalım biraz, haksız olduğu halde denemez. Zayıf da olsa, fakir de olsa, haksız ise onu açıkça ifade etmek gerekiyor. Haklı kimse onu söylemek gerekiyor. Çünkü herkesin, her şeyin sahibi Allah Teala. Allah eğer korunacaksa Allah Teala onu korur, muhafaza eder. Ama hakkı, adaleti yerine getirmek gerekiyor. Bu hususta Nisa suresi 135. ayet-i kerime hakikaten kapsamlı bir şekilde, muhtevalı bir şekilde, cami bir şekilde adaleti ortaya koyuyor. Adaletin nasıl olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu ayet-i kerime gayrimüslimlerin bile dikkatini çekmiş ki gayrimüslim memleketlerde, bazı üniversitelerde adaletle ilgili en güzel sözlerin başında bu ayet-i kerimeyi yazmışlar. Müslümanların da bu ayet-i kerimeyi çok iyi okumaları, anlamaları ve tatbik etmeleri gerekiyor. Cenab-ı Hak Nisa suresi 135. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Kûnû kavvâmîne bil gıstı şühedâe lillâh. Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Kendi aleyhine de olsa, anne babanın aleyhine de olsa, en yakınlarının aleyhine de olsa titizlikle adaleti ayakta tutun buyuruyor Cenab-ı Hak. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de sizden daha yakındır. Zengine de Allah bizden daha yakın, fakire de bizden daha yakın. Biz hak neyse onu söyleyelim. Allah onları korur. Allah onlar hakkında yapılması gereken neyse onu en güzel şekilde yapar. Onları sizden daha çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Adalet konusunda nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah Teala yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Demek ki adaletin son haddi, zirvesi, kendi aleyhine de olsa insan, akrabasının aleyhine de olsa, anne babasının aleyhine de olsa adaletten ayrılmaması gerekiyor. Titizlik de adaleti ayakta tutması gerekiyor. Kadı hüküm verirken adaletli olması gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadı zulmetmediği müddetçe Allah Teala onunla beraberdir, onun yardımcısıdır buyuruyor. Zulme yer verdiği zaman Allah Teala onu terk eder ve şeytan yanına gelerek ondan hiç ayrılmaz. Demek ki kadılar, hüküm verme makamında olan insanlar adaletten, haktan, hukuktan ayrılınca Allah Teala onları yalnız bırakıyor. Şeytan onların yanına geliyor. Şeytan onlara arkadaş oluyor. Şeytanın arkadaşlığından kaçmak gerekiyor. Muhterem dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri zulmü sevmez demiştik. Ama bunun zıttına adil olanları da seviyor Cenab-ı Hak. Müslüman adil olur. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği şekilde adil olur ve her hususta adaletle muamele ederse Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olacağı muhakkaktır. Bunu ayet-i kerimelerde de görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın muksitleri sevdiği, adil olan, adaletle davrananları sevdiğini görüyoruz, okuyoruz ayet-i kerimelerde. Öte yandan dünyada zulmedenlerin kısa bir müddet rahatça dolaştıklarına da aldanmamak gerekiyor. Zira Cenab-ı Hak onlara tövbe ederek haksızlıktan vazgeçmeleri için mühlet vermektedir. Daha önce okuduğumuz hadis-i şerifte ifade edildiği gibi bu mühletin sonunda akıllanmadıkları takdirde onları şiddetle yakalayacaktır. Bu durumda artık onların bir yere kaçmaları mümkün değildir. Çünkü Yüce Rabbimizin yakalaması çok acı ve pek çetindir. Cenab-ı Hak kullarına merhameti sebebiyle günahkarları cezalandırma hususunda acele etmez. Hilim sıfatı, bunu El-Halim ismi şerifi Efendimiz bunu ifade ediyor Cenab-ı Hakk'ın ismi. Günahları cezalandırmakta acele etmiyor. Onlara zulümlerinden ve kötülüklerinden tevbe etmeleri için zaman, mühlet tanıyor. Hatta birçoğunun cezasını ahirete bırakıyor. Son nefesine kadar, ölümün can boğaza gelinceye kadar tövbe için onlara mühlet tanınmış oluyor. Zalimler buna hiçbir zaman aldanmamalıdır. Yaptıklarının yanlarına kâr kalacağını zannetmemeli, bir an evvel gafletten uyanmalıdır. Bahsettiğimiz zalim, işte çok büyük güçlere sahip olup da insanları ezen, o da zalim ama ufacık bir çöpü, elindeki çöpü yolun ortasına atıveren, yolun ortasına taş getiren, ne bileyim uygunsuz yere araba park eden, bu da zalim oluyor. Bunlar da yapılan en ufak bir haksızlıkta zulüm olduğu için zalim dediğimizde bunlar da anlaşılması gerekiyor. Bu zulmedenler, yanlış hareket yapanlar bunun kendi yanlarına kâr kalacağını zannetmemesi gerekiyor. Bir an evvel gafletten uyanarak tövbe etmeleri gerekiyor. Şunu da bilmelidirler ki Allah imhal eder lakin ihmal etmez. Allah Teala imhal eder lakin ihmal etmez. Yani belli bir süre için mühlet verir ancak zamanı geldiğinde gerekeni yapar. İmhal eder, mühlet verir, ihmal etmez. İnsanları kendi hallerine bırakmaz, mutlaka karşılığını verir. İşte o zaman zalimler hiçbir mazeret ve itiraz haklarının kalmadığını anlarlar. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Nice memleketler vardır ki zulmedip dururlarken onlara mühlet vermiştim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Haç suresi 48. ayet-i kerimede. Nice memleketler vardır ki zulmedip dururlarken onlara mühlet vermiştim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Bu daha kötü. Yani insan cezasını dünyada çekse yine daha bir nispet hani hafif olur. Ama ahirete kaldığında daha ağır bir ceza, daha kötü bir durum söz konusu olur. Burada da Cenab-ı Hak İbrahim suresi 42. ayet-i kerimede sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu zannetme. Ancak Allah Teala onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Öyle bir korku ki gözler dışarı fırlıyor. Böyle dehşetli bir güne erteliyor Allah Teala onların cezasını. Zulüm hiçbir zaman payidar olmaz. Sonu mutlaka zevaldir. Zulmü yapan kim olursa olsun cezasını çeker. Bu bizim toplumumuz içinde bilinir, malumdur bu söz. Zulüm payidar olmaz denir. Yani zulüm ilelebet öyle devam etmez. Peygamberler için zulüm söz konusu olmamakla birlikte faraza bir peygamber de zulmetse o bile karşılığını görür. Bunu ifade eden ve Peygamber Efendimizin zulümden ne kadar uzak olduğunu gösteren şu hadise ne kadar ibretlidir. Süheyl bin Amr, Kureyşlilerin hatibiydi. Edebiyatın zirvede olduğu ve insanların sözün tesiriyle savaş başlattığı, savaş bitirdiği bir devirde devamlı İslam aleyhine konuşur, insanları ifal ederdi. Bir şiirle, bir konuşmayla iki grup birbirine girebiliyor veya birbirinden ayrılabiliyor. Böyle tesirli bir şiirin tesiri var öyle bir zaman. Bu zat Bedir gazvesinde esir alındı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah müsaade buyur Süheyl'in ön dişlerini sökeyim de dili dışarı sarksın kalsın. Bundan sonra hiçbir zaman ve hiçbir yerde senin ve İslam'ın aleyhinde konuşamasın. İslam aleyhine, Peygamber Efendimiz aleyhine şiirler söyleyemesin. Dişlerini sökeyim diyor Hazreti Ömer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bırak onu ey Ömer, ben onun uzuvlarına böyle bir zarar veremem. İslam'da işkenceyle adam öldürmek, eziyet etmek, buna müsle deniyor. Kulağını, burnunu keserek, dişini sökerek böyle eziyet işkence yok. Öldürülecekse, öldürmeyi hak ettiyse güzellikle öldürmek, eziyet etmeden öldürmek gerekiyor. Hak etmediyse güzellikle salıvermek gerekiyor. Yoksa işkence etmek yok. Efendimiz de ben onun uzuvlarına böyle bir zarar veremem. Şayet bunu yapacak olursam peygamber olmama rağmen Allah Teala da aynısını bana yapar. Bir kuluna kafir de olsa, haksız da olsa, zalim de olsa hatta ona da zulmedersen Allah Teala onun hakkını da senden alır. Bir Allah dostunun yanında uzun uzun Haccacı zalimden bahsedilmiş. Haccacın ne kadar kötü olduğu, ne kadar zulmettiği, ne kadar haksız yere insan öldürdüğü, İslam alimlerini öldürdüğü anlatılıyor. Zulümde meşhurdur bu zat Haccacı zalim. O kadar biraz çok konuştular ki Allah dostu diyor ki biraz yavaş olun diyor. O kadar çok konuştunuz ki. Yani Haccacı zalim diye artık sonsuza kadar onun hakkında aleyhinde konuşup atıp tutamazsınız. Cenab-ı Hak diyor kıyamet günü insanları huzuruna topladığında insanların haklarını Haccac'tan alacak. Onlar bittikten sonra bu sefer de Haccac'ın tarafına geçip Haccaca haksızlık yapan zulmedenlerin hakkında onlardan alacak. Bazen insan bir zulme uğrar. Elinden bir şey gelmez, cevap veremez ama o kadar çok konuşur, o kadar çok hakaret eder, söver, lanet eder ki gördüğü zulümden daha fazlasını diliyle yapmış olur. Bu sefer alacaklıyken verecek hale gelir, verecek duruma gelir. Haksızlık etmiş olur. Bu sefer zalim olan insana borçlu duruma düşer. Kıyamet gününde onun hakkını vermek zorunda kalır. Böyle durumlara da dikkat etmek gerekiyor. Şayet bunu yapacak olursam peygamber olmama rağmen Allah Teala da aynısını bana yapar buyuruyor Efendimiz. Ve dişlerinin sökülmesine müsaade etmiyor esir alınan düşmanın. Sonra şöyle devam ediyor. Acele etme. Gün gelir o seni medhedip hoşlanacağın bir makamda konuşma yapar ve seni sevindirir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep zaten onu bekliyordu. İnsanlara mühlet veriyor, zaman tanıyor, hayatta kalmaları için çalışıyor. Düşmanı bile olsa ölmesini istemiyor Efendimiz. Sulhle bir şekilde ayakta hayatta kalmasını istiyor. Umulur ki ileride hidayet bulur veya kendisi hidayet bulmazsa neslinden hidayete erenler olur diye. Hakikaten Efendimizin azlı düşmanlarının çocuklarına bakıyoruz. Hepsi hadis kitaplarında hadis rivayet ederken görüyoruz her birini. Müslüman olmuşlar, İslam'a hizmet etmişler, hadis ilmine, tefsir ilmine, fıkıh ilmine hizmet etmişler. Efendimizin bu muradı da gerçekleşmiş. Burada da Efendimiz acele etme, gün gelir o senin medh edip hoşlanacağın bir makamda konuşma yapar ve seni sevindirir buyuruyor. Süheyl radıyallahu anh Peygamber Efendimizin mucizevi bir şekilde haber verdiği o medhe şayan konuşmasını zamanı gelince yapıyor. Efendimiz böyle bir mucize de göstermiş oluyor. Mucizesi tahakkuk ediyor. Fahri Kainat Efendimizin vefatı üzerine yer yer irtidat hareketleri görülüyor. Dinden dönme. İnsanlar İslam'a yeni girmişler. Böyle daha tam kalplerine yerleşmemiş İslam. Efendimiz vefat edince bir kısmı bunlardan dinden dönme hareketleri olmaya başlıyor. Fahri Kainat Efendimizin vefatından sonra Mekke çalkalanıyor. Mekke'de de bu tür hadiseler oluyor. Daha Mekke'de iki yıl olmamış Müslüman olalı. Genç vali Attab bin Esid 19-20 yaşında oraya vali tayin ediyor Peygamber Efendimiz. Bu zatı genç sahabi. O zat da hakim olamıyor insanların bu hengamede, bu sıkıntılı günlerde insanlara. Süheyl radıyallahu anh bu şair, hatip, Bedir'de esir düşen, Hazreti Ömer'in dişlerini sökmek istediği zat, daha sonra Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekke fethinden önce Müslüman olmuş bu zat, Süheyl radıyallahu anh Kabe'nin yanında ayağa kalkıp bir hutbe irad ediyor. Diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimin ilahı ise bilsin ki o vefat etmiştir. Allah ise haydır ve hiç ölmez. Allah Teala hay ve kayyumdur, ölmez. Ey Kureyş cemaati, sizler Müslüman olanların en sonuncusu oldunuz. Kureyş, İslam'a en son giren şehirlerden. Bari irtidad edenlerin ilki olmayın. Dinden çıkanların ilki olmayın. Vallahi ben iyi biliyorum ki bu din güneşli ayın doğuşu ve batışı devam ettikçe dipdiri ayakta kalacaktır. Kainat ayakta kaldığı müddetçe bu din de ayakta kalacaktır. Şu kendinizden olan kişi sakın sizi aldatmasın. İnsanları irtidata teşvik eden bazı insanlar varmış demek ki. O diyor sizi aldatmasın. Muhakkak ki o benim bu iş hakkında bildiklerimi o da biliyor. İslam hakkındaki bilgisi onun da var ama nefsine mağlup olmuş. Fakat kendisinin Haşim oğullarına olan kıskançlığı sadrını daraltıyor. Peygamberimizin kabilesine karşı olan bir kıskançlığı var tarih boyunca eskiden gelen bir kıskançlık. O kıskançlıkla diyor hareket ediyor. Hakikati bildiği halde bile bile sizi böyle şeylere teşvik edebiliyor. Dinlendirmeye teşvik edebiliyor. Ona aldanmayın. Ey insanlar, ben Kureyşlerin mal bakımından en zenginiyim. Bilirsiniz ben zengin bir insanım. Siz emirinizi büyük tanıyınız. Attab bin Esid 20 yaşında, belki çocuğu yaşında. Süheyl bin Amr olgun yaşında, 50 belki 50'nin üzerinde yaşı. Ama Peygamber Efendimiz'in tayin ettiği valiye nasıl itaat ediyor, itaatkar. Ve insanlara da bunu emrediyor. Diyor ki siz emirinizi, idarecinizi büyük tanıyınız. Ona zekatlarınızı ödeyiniz. Bu insanlar işte biz namaz kılarız ama zekat vermeyiz diyenler olmuş. Bazı insanlardan. İrtidadın çeşitleri, değişik çeşitleri. Zekatınızı ona ödeyiniz. Eğer İslam sonuna kadar devam etmezse ben sizin vermiş olduğunuz zekatları geri ödemeye tekeffül ediyorum. Siz zekat verirsiniz. Sonra da bakarsınız İslam devam etmezse, sönerse, giderse, biterse boşuna para verdik diye düşünmeyin. Ben sizin zekatlarınızı ödeyeceğim diyor. Söz veriyorum diyor. Bunları söyledi ve gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. İnsanların bu durumundan müteessir oldu. Süheyl radıyallahu anh hutbesini bitirdiğinde insanlar yatıştı. Sakinlediler, düşünceleri düzeldi. Yanlış heveslerden vazgeçtiler. İrtidata heveslenen, yeltenen, işte namaz kılarız, zekat vermez diyenler, onlar bu görüşlerinden vazgeçtiler. Tekrar eski imanlarına döndüler. Süheyl radıyallahu anh'ın bu hutbesiyle Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Süheyl'in bu konuşmasını işitince Medine'de kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü hatırladı ve senin Allah'ın Resulü olduğuna bir kez daha şahitlik ederim ya Resulallah diyerek gözleri doldu. Efendimizin bu cümleyi Efendimiz'e çok söylüyor sahabiler hakikaten. Efendimizin mucizeleri karşısında Efendimiz bir haber veriyor. O haber tahakkuk edince sahabi, ya Resulallah, senin Allah'ın Resulü olduğuna bir kez daha şahit ediyorum. Önceden şahit etmiştim ama tekrar şahit ediyorum. İmanımı tazeliyorum diyorlar. Hazreti Ömer de burada böyle bir tekrarda bulunuyor. Efendimizin yıllar önce verdiği haber, kaç yıl önce? 9 sene önce herhalde. 9 sene önce verdiği haber o gün gerçekleşiyor. Gerçekleşince de Hazreti Ömer, ya Resulallah, senin Allah'ın Resulü olduğuna bir kez daha şahitlik ederim diyor. Buraya nereden geldik? Süheyb bin Amr esir olduğunda Hazreti Ömer onun dişlerini sökmek istemişti. Efendimiz de, ey Ömer, bırak onu. Ben ona öyle bir şey yapamam. Şayet bunu yapacak olursam peygamber olmama rağmen Allah Teala da aynısını bana yapar. Yani zulmün ne kadar kötü olduğunu ve karşılıksız kalmayacağını ifade ediyordu bu hadis-i şerif. Farz-ı muhal bir peygamber bile zulmedecek olsa, karşılığını görecekse, diğer insanların neye güvenerek zulüm bataklığına saplandığını anlamak mümkün değil. Peygamber bile ufacık bir haksızlık yaptığında onun karşılığını görecekse, diğer insanlar da demek ki mutlaka göreceklerdir. Bu insanların için aldırmıyorlar haksızlıklara, küçük büyük olabilir, hangisi olsa haksızlıklara devam ediyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Halbuki Cenab-ı Hak açıkça muhakkak ki zalimler iflah olmaz buyuruyor. Kasas suresi 37. ayet-i kerimede muhakkak ki zalimler iflah olmaz. Büyük zalim, küçük zalim. Zalimlerin sonu helak olmaktır. Tarih, zulümleri sebebiyle helak edilen insan ve toplumlar mezarlığı halindedir. Tarihten ibret almak, geriye bakmak gerekiyor. Nitekim bunların pek çoğunun acı akıbeti Kur'an-ı Kerim'de ibret nazarlarımıza arz edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları da okusak o bile yeterli. Bir de tarihe de baktığımızda tarihten mutlaka insanların ibret alacağı çok şeyler var. Orada zalimlerin sonlarını göreceğiz. Zulmeden, hatta ben ilahım, benden başka ilah tanımıyorum diyen Firavun gibi, Nemrut gibi insanların bile üzerinden kaç bin seneler geçti. Onlar öldükten sonra, çürüyüp toprak olduktan sonra, zulümlerinin karşılığını gördükten sonra kaç bin seneler geçti. Onların üzerinde düşünmek gerekiyor. Bu hayatta ebedi kalacağını hiç kimse zannetmemesi gerekiyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: zalim toplumdan başkası mı helak edilir? فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَامُ الظَّالِمُونَ Zalim toplumdan başkası mı helak edilir? Helak ediliyorsa bir toplum mutlaka zalimdir, zulmetmiştir, haksızlık yapmıştır. Yapması gerekenler yapmamıştır, onun için helak ediliyordur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulmün mutlaka cezalandırılacağını şöyle haber veriyor: ahirette cezasını ayrıca vermekle beraber dünyada Allah Teala'nın çabucak cezalandırması en fazla hak eden günahlar zulüm ve akrabasını ihmal etmektir. İki günah var. Bunların ahirette de cezası kalıyor ama dünyada da Cenab-ı Hak mutlaka acilen bunların cezasını veriyor. O günahlar, birisi zulümdür, diğeri de sıla-i rahimi terk etmek, akrabayla alakayı kesmektir. Zalimlerin asıl acı akıbetleri ise ahirettedir. Ayet-i kerimede zulmedenlerin cehennemde bırakılacağı haber verilerek şöyle buyruluyor: sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Müttakileri, takva sahiplerini, kendini koruyan, zulümden sakınan, haksızlıktan sakınanları kurtarırız, cehennemden kurtarırız, sırat köprüsünden geçiririz, kurtarırız. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Zalimler de o ateşin içinde kalırlar. Oradan geçemez, oradan kurtulamazlar. Öyleyse derhal zulümden tevbe edip haksızlık yaptığımız insanlara haklarına iade etmeli ve helallik dilemeliyiz. Bundan başka kurtuluş imkanı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetini adaletin tam olarak tecelli edeceği gün gelmeden evvel ikaz etmiş ve şöyle buyurmuştur: kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, haksızlık, birisine gıybet ettiyse, aleyhinde konuştuysa, malına küçük bir zarar verdiyse, haksız yere malını aldıysa, böyle bir zulüm varsa bunların hepsi zulüm olarak isimlendiriliyor. Altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Kıyamet günü gelecek ama o günde altın gümüş yok. Senin varsa altının gümüşün hepsi dünyada kalmış olacak. Orada işin ciddiyetini anlayıp ya şu o zaman borcumu ödeyeyim desem bile ödeme imkanın yok. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikler yoksa kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. İnsanın en çok sevaba muhtaç olduğu yer, altının, gümüşün geçmediği bir yer. Orada insanın sevaplarından alınıyor, haksızlık ettiği insanlara veriliyor. Sevabı bittiğinde günahlarından o haksızlık ettiği insanın günahları alınıp haksızlık eden kimseye yükleniyor. O zaman hiç istemediği bir şey bu, hiç almak istemediği bir yük, o yükle, o yükün altına girmiş oluyor. İşte bu tam bir iflastır. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek iflas olarak isimlendiriyor, müflis olarak isimlendiriyor. Müflis kimdir diye soruyor. Diyorlar ya Resulallah, müflis işte parasını batıran, iflas edendir. Hayır diyor, asıl iflas işte böyle sevaplarla gelip de şuna vurmuş, bunu ittirmiş, bunu kakmış, birisinin malını haksızlık etmiş. O haksızlıklar diyor sevaplarından öder. Sevapları bitince de haklar bitmediği için onların günahlarını alır. İşte diyor asıl iflas eden bu kimsedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyenler, bugün de inşallah programımızı burada noktalıyoruz. Gelecek programda tekrar bu mevzuda devam edeceğiz inşallah. Zulüm konusunu biraz daha işleyeceğiz ki bu bizim için hayati bir konu. Bundan kendimizi korumamız, sakınmamız gerekiyor. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.